Cemile.
Ayrım 3.
Bir akşam merak edip yanı yerin ardından ben de tepeye çıktım. Olağanüstü bir şey yoktu tepede. Alacakaranlıkta mosmor kesilmiş bozkır uzaklara, sıra dağlara kadar uzanıyordu. Gölgeli tarlalar o durgunlukta yavaş yavaş kayboluyordu sanki. Daniyar bana aldırmadı bile. Oturmuş dizlerini ovuşturuyor, düşünceli düşünceli uzaklara bakıyordu. Evet, benim duymadığım sesleri dinliyordu anlaşılan. Arada bir ilkilerek doğruluyor, gözlerini iri iri açıyordu. Onu tedirgin eden bir şey vardı. Ansızın kalkıp içini açacak diyordum. Bana açmayacaktı tabii. Büyük, yüce bir varlığa, benim bilmediğim bir varlığa açacaktı. Öyle sanıyordum, bir an sonra yeniden değişiyordu. Yorucu bir günün bitkinliğine oturmuş dinleniyor gibi geldi bana. Bizim kolhozun ekin tarlaları Kurkur Irmağı'nın yanındadır. Irmak köyün yakınlarında bir boğazdan geçip vadiden akar. Dizgin nedir tanımaz. Hasat zamanı dağ ırmaklarının coştuğu günlere rastlar. Çamurlu, köpüklü sular akşam olunca kabarır. Geceleyin çadırda yatarken ırmağın sesiyle uyanırım. Mavi, durgun gecenin yıldızlarını görürüm gökte. Rüzgar soğuk soğuk eser. Toprak uykudadır. Azgın ırmak üstümüze gelmektedir sanki. Su kıyısında değildik. Ama ırmak hemen yanı başımızdaymış gibi gelirdi bana. Çadırı seller götürecekmiş gibi gelirdi. Bizim arkadaşlar deliksiz uykusunu uyurlardı hasatçıların. Ben uyuyamaz kalkıp dışarı çıkardım. Kurkurunun seller basan topraklarında gece hem güzeldir hem de korkutucudur. Çözülmüş atların kara gölgeleri seçilir çığırlarda. Nemli otlarla karınlarını doyurmuş, yorgun yorgun uyumaktadırlar. Biraz ötede kurkuru taşları sürükleyerek salkın söğütler arasından uğultuyla akar. Tedirgin ırmak korkunç seslerle inleyişlerle doldurur geceyi. Böyle gecelerde hep Daniyar'ı düşünürdüm. Su kıyısındaki bir saman yığınının altında uyurdu. Korkmaz mıydı? Irmağın gürültüsünden rahatsız olmaz mıydı? Gerçekten uyuyabilir miydi orada? Gecelerini niye ırmak kıyısında bir başına geçirirdi? Onu oraya hangi güç çekerdi? Garip bir adamdı. Bir başka dünyadan gelmişti sanki. Şimdi neredeydi acaba? Bakındım kimseyi göremedim. Irmağın kıyıları yamaçlar gibi kayboluyordu uzakta. Karanlıkta sıra dağlar seçiliyordu. Tepelerde sadece sessizlik ve yıldızlar vardı. Daniyar köyde bir takım arkadaşlar edinebilirdi. Ama geldiğinde nasıl yalnızsa yine öyle yalnızdı. Dostluk, düşmanlık, sevgi, kıskançlık gibi bir takım kelimelerin anlamlarını bilmiyordu sanki. Köylerde yiğit olarak nam salabilmek için insan kendini de arkadaşlarını da koruyabilmeli. İyilik etmeli. Hatta ara sıra kötülük etmeli. Törenlerde, şölenlerde ortaya çıkıp kendini göstermeli. Gerekirse ak sakallara kafa tutabilmeli. Ancak ondan sonra kadınların dikkatini çeker. Ama adam Daniyar gibi kendi kabuğuna çekilirse, köyün günlük olaylarına bulaşmazsa, ya kimse aldırmaz ona ya da herkes onu küçümser. Ne iyilik ettiği var ne de kötülük derler. Zavallı, yuvarlanıp gidiyor işte. Koy verin, ne hali varsa görsün. Genellikle bu gibi kimseler ya alay ya da acıma konusu olurlar. Olduğumuzdan büyük görünmek ve gerçek yiğitlerle bir tutulmak isteyen bizler Daniyar'ı alaya alırdık. Yüzüne karşı konuşamazdık tabii. Ne söylersek arkasından söylerdik. Asker gömleğini ırmakta yıkamasına bile gülerdik. Daniyar gömleğini yıkar, ıslak ıslak giyerdi. Başka gömleği yoktu çünkü. Gariptir, içine kapanık uysal biri olmasına rağmen Daniyar'la senli benli olmaya kalkmamıştı. Akranımız olmadığı için değil, birkaç yaşın lafı mı olurdu? Bize sert davrandığı için de değil. Hayır, onun suskunluğunda bir yaklaşılmazlık vardı. Bizi bir eğlence konusu bulabilmek için can atan bizleri tutan da o yaklaşılmazlıktı işte. Ona karşı ölçülü olmamızda küçük bir olayın yeri vardı. Meraklı bir çocuktum. Bitmez tükenmez sorunlarımla herkesi rahatsız ederdim. En büyük tutkum da cepheden dönen askerlere savaşı sormaktı. Daniyar bizimle çalışıyordu ya, ben de fırsat kollamaya başladım. Bir akşam işten sonra yemeğimizi yemiş ateşin başına toplanmıştık. Daniyar, uyumadan önce biraz savaşı anlatsana bize, dedim. Önce hiçbir şey demedi. Bu söz ağrına mı gitmişti ne? Uzun süre gözlerini ateşten ayırmadı. Sonunda başını kaldırıp yüzlerimize baktı. Savaşı mı anlatayım, diye sordu. Bizimle değil de kendi yüreğiyle konuşuyordu sanki. Kendi düşüncelerini cevaplandırıyordu. Yok, savaş hakkında bir şey bilmeyin. Daha iyi. Döndü bir kucak dolusu kuru yaprak alıp ateşe attı. Bizim yüzümüze bile bakmadan alevlere üflemeye başladı. Başka bir şey söylemedi Daniyar. Ama o birkaç kelime bile savaşın hafife alınacak bir konu olmadığını anlatmaya yetmişti. Yüreğinin ortasında bir kan pıhtısıydı savaş. O pıhtının sözünü kolay kolay edemiyordu. Kendimden utandım. Bir daha da savaş hakkında hiçbir şey sormadım ona. Neyse, köy halkı Daniyar'ı nasıl unutuverdiyse biz de o akşamı öyle unuttuk. Ertesi sabah erkenden Daniyar'la ben atları harman yerine getirdik. Biraz sonra da Cemile geldi. Bizi uzaktan görür görmez bağırdı. Hey, keçi ne bala? Atlarımı buraya getir. Koşumlar nerede? Sanki anadan doğma bir sürücüymüş gibi arabayı incelemeye koyuldu. Tekerleklerin iyice oturup oturmadıklarını anlamak için de birkaç tekme salladı. Yanına giderken halimize baktı baktı da keyiflendi. Daniyar'ın geniş çizmeleri, uzun incecik bacaklarından fırlayacakmış gibi duruyordu. Ben de nasırlanmış topuklarımla atın sağrılarına vuruyordum boyuna. Cemile başını neşeyle arkaya atarak, ''Ne güzel bir çift olmuşsunuz ya.'' Sonra buyruklar yağdırmaya başladı. ''Hadi, çabuk olun, sıcak basmadan bozkırı geçmeliyiz.'' Dizginlere yapışıp arabaya götürdü atları. Bağlamaya başladı. Bağladı da. Yalnız bir kerecik dizginleri nasıl geçireceğini sordu. O kadar. Sanki orada değilmiş gibi Daniyar'ın yüzüne bile bakmıyordu. Cemile'nin kendine güveni, ikimize de meydan okur gibi davranışı Daniyar'ı şaşırtmaya benziyordu. Dudaklarını birbirine sımsıkı yapıştırmış, düşmancasına ama gizli bir hayranlıkla Cemile'yi seyrediyordu. Sessizce ekin çuvalını aldı tartıdan. Arabaya götürdü. Cemile azarlamaya başladı onu. Ne o öyle? Tek başına mı çalışacaksın? Olmaz öyle şey. Ne bakıp duruyorsun? Kiçine bala. Çık arabaya da çuvalları yerleştir. Daniyar'ın eline yapıştı sonra. Çuvalı birlikte kaldırdılar. Daniyar utançtan kıpkırmızı kesildi. El ele verip de her çuvalı kaldırışlarında başları birbirine dokunacak gibi oluyordu. Delikanlı son derece tedirgindi. Dudaklarını ısırıyor, Cemile'nin yüzüne bakmaktan kaçınıyordu. Cemile aldırmıyordu bile. Yardımcısının farkında bile değildi sanki. Tartının başındaki kadınla şakalaşıyordu. Arabalar yüklenince dizginlere yapıştık. İşte o zaman Cemile göz kırparak bir kahkaha attı. Hey, adın ne senin? Daniyar mı? Eh, erkeğe benziyorsun madem. Düş bakalım önümüze. Daniyar dizginlere asılıp yola koyuldu. Zavallıcık diye düşündüm. Üstüne üstlük utangaçtı. Yolumuz uzundu. Bozkır'da 20 kilometre araba sürecek. Sonra da Boğaz'dan geçip istasyona varacaktı. Tek iyi tarafı yokuş aşağı olmasıydı. Böylece atlar yorulmayacaktı. Köyümüz Kurkuru kıyısında, yüce dağın eteğindeydi. Kapkara ağaçlarıyla ta Boğaz'dan görülebiliyordu. Günde bir sefer yapacaktık. Sabahleyin erkenden yola çıkacak, öğleden sonra da istasyona varacaktık. Güneş iliklerimizi kavuruyordu sanki. İstasyon da ana baba günüydü. Vadinin her yanından getirilmiş çuval yüklü arabalar, uzak dağ kolhozlarına inmiş katırlar, öküzler vardı. Çocuklar asker karıları getirmişti hepsini. Güneşten kapkara yanmış, çıplak ayakları taşlı yollardan ısırlaşmış, dudakları sıcaktan, tozdan kanayıncaya kadar çatlamış soluk elbiseler giyen insanlar. Ekin ambarının üstüne koca koca harflerle her başak cepheye yazılmıştı. Avludaki sürücülerin yarattığı kargaşalık, bağırıp çağırmalar anlatılır gibi değildi. Az ötede alçak duvarın gerisinde bir lokomotif sıcak buhar ve yanık yağ kokusu saçarak manevra yapıyordu. Trenler geçiyordu hızla. Bir an önce yerden kalkmak isteyen develer sallayılı ağızlarını öfkeyle açarak böğürüyorlardı. İstasyonda dağlar kadar ekini kızgın bir demir çatının altına yığmışlardı. Yukarıya uzatılmış kalaslardan çıkarak taşınıyordu çuvallar. Ekin kokusu vardı havada. Toz insanı boğacak gibiydi. Uykusuzluktan gözleri kan çanağına dönmüş ambar memuru, ''Hey, önüne bak!'' diye bağırıyordu aşağıdan. ''Yukarı çıkaracaksın çuvalı, en yukarıya!'' Yumruğunu sallayarak boyuna sövüyordu. Niye sövüyordu? Çuvalları nereye çıkaracağımızı bilmiyorduk. Çıkarıyorduk da. Kadınların, ihtiyar adamların, çocukların ekip biçtiği tarlalardan getirmiştik onları. Makinistlerin kanter içinde biçer döverleri onarmaya çalıştıkları, kadınların iki büklüm orak salladıkları, çocukların her buğday başağını dikkatle topladıkları tarlalardan getirmiştik. O çuvalların ağırlığını hala hatırlarım. Bu iş erkek işiydi aslında. Gıcırdayan kalaslarda dengemi kaybetmemeye çalışarak çuvalın ucunu dişlerimin arasına sıkıştırmış binbir güçlükle yürürdüm. Boğazım tozdan ağrır, sırtım çuvalın ağırlığından sızlardı. Kıvılcımlar uçururdu gözlerimin önünde. Başım dönerdi. çuvalı düşürecek gibi olurdum. Tek kurtuluş yükü sırtımdan atıvermekmiş gibi gelirdi bana. Ama arkamda başkaları da vardı. Çuval taşırlardı onlardı. Hepsi ya benim dışımda çocuklar ya da benim kadar çocukları olan asker karılarıydı. Savaş olmasaydı hiç böyle yük taşıtırlar mıydı onları? Hayır. Kadınlar da benim gibi çalışırlarken işten kaçmaya hakkım yoktu. Cemile önümden çıkardı. Eteğini dizlerinin üstünde toplar öyle yürürdü. Esmer, güzel bacaklarında kasların nasıl gerildiğini görürdüm. İncecik gövdesinin o ağırlık altında nasıl iki büklüm olduğunu. Bazen yorulduğumu fark edip bir an duraklardı. Ha gayret kiçine bala az kaldı. Ama kendi sesi de boş ve cansız olurdu. Çuvalları boşaltıp geri dönerken karşıdan Danyar'ın geldiğini görürdük. Kalasları sağlam adımlarla çıkarken belli belirsiz topallardı. Karşılaştığımızda Cemile'ye tasalı tasalı bakardı. Cemile yorgun belini doğrultur, buruşmuş eteğini düzeltirdi. Danyar her keresinde sanki ilk görüyormuş gibi bakardı Cemile'ye. Ama yengem oralı bile olmazdı. Artık alışmıştık. Gününe göre Cemile ya takılırdı Danyar'a ya da hiç aldırmazdı. Birlikte köye dönerken ''Hadi bakalım'' diye bağırırdı bana. Kamçısını sallar atları dört nala sürerdi. Ben de peşinden giderdim. Danyar'ı geçer uzun süre dağılmayan bir toz bulutu içinde bırakırdık onu. Gerçi şakaydı bu ama başka bir erkek olsa kaldırmazdı. Danyar öfkelenmez, yanından yıldırım gibi geçen Cemile'yi hayranlıkla ama hiç gülümsemeden seyrederdi. Cemile dimdik otururdu arabada. Boyuna gülerdi. Başımı çevirip Danyar'a bir göz atınca onun toz bulutu ardından hala Cemile'ye bakmakta olduğunu görürdüm. Bakışında bir incelik, her şeyi bağışlayan bir hava vardı. Bir inatçılık, gizli bir hüzün vardı. Cemile'nin alaylarına da, kendisini aldırmamasına da öfkelenmiyordu. Her şeye katlanmaya yemin etmişti sanki. Önceleri onun haline üzülür, Cemile'yi ''Niye onunla alay ediyorsun yenge? Baksana, uysal sessiz bir adam.'' diye sık sık azarlardı. Cemile omuz silker gülerdi. ''Benimki sadece şaka. Hem zaten aldırdığı bile yok.'' Sonunda ben de başladım aynı işi yapmaya. Danyar'ın garip inatçı bakışları beni düşündürüyordu. Cemile bir çuvalı sırtlamaya görsün. Danyar hemen gözlerini dikiyordu ona. Doğru, ambarın o gürültüsü o şamatası içinde bağırmaktan sesleri kısılmış, bir yerlere koşuşan insanlar arasında Cemile'nin istasyon sınırlarını aşan içten davranışları, zekacesine yürüyüşü dikkati hemen çekiyordu. Durup Cemile'ye bakmamak çok güçtü doğrusu. Arabadan bir çuval almak için yay gibi gerilir, omuzlarını ileri uzatıp başını arkaya atardı. Boynu bütün güzelliğiyle ortaya çıkardı o anda. Güneşin kızarttığı örgülü saçları neredeyse yere değerdi. Danyar dinlenecekmiş gibi olduğu yerde durur, göz ucuyla Cemile'yi seyrederdi. Kimsenin bunu fark etmediğini sanırdı ama her şeyi görürdüm ben. Görürdüm, gördüğümden de hoşlanmazdım. Canım bile sıkılırdı. Cemile'nin dengi bulmazdım Danyar'ı. Şuna bak, o böyle yaparsa başkaları ne yapmaz diye düşünür öfkelenirdim. Daha içimden atamadığım o çocuksu bencillik korkunç bir kıskançlığa dönüşürdü. Çocuklar sevdiklerinin dikkati çekmesini istemezler. Artık acımıyordum Danyar'a. Kızıyordum. Başkaları onunla alay edince için için seviniyordum. Ama şakalarımızdan biri kötü sonuçlandı. Ekin çuvalları arasında keçi kılından yapılmış 140 kiloluk kocaman bir çuval vardı. Tek kişinin taşıması imkansız olduğu için hep iki kişi taşırdık onu. Bir gün harman yerinde Danyar'a bir oyun oynamayı kararlaştırdık. O çuvalı onun arabasına koyduk. Üstüne de başka çuvallar yerleştirdik. İstasyon yolunda da Cemile ile bir Rus köyünde durup elma topladık. Yol boyunca Cemile elma fırlattı Danyar'a. Yol boyunca güldük. Sonra her zamanki gibi aradığımızda bir toz bulutu kaldırarak onu geçtik. Boğazın biraz ilerisinde demiryolu geçidine varınca Danyar bize yetişti. Hat kapalıydı çünkü. Ondan sonra istasyona hep birlikte vardık. Büyük çuvalı unutmuştuk bile. Yükleri indirinceye kadar da hatırlamadık. Tam o sırada Cemile kolumu dürttü. Başıyla Danyar'ı gösterdi. Danyar arabanın üstünde durmuş, ne yapacağını bilemiyormuş gibi çuvala bakıyordu. Gözleri Cemile'ye ilişti sonra. Onun gülmemeye çalıştığını görünce her şeyi anladı, kıpkırmızı kesildi. ''Çek pantolonunu, yoksa yolda düşürüp kaybedeceksin.'' diye bağırdı Cemile. Danyar öfkeyle bize baktı. Sonra daha bize ne olduğunu anlamadan çuvalı sürüye sürüye arabanın kenarına kadar getirdi. Aşağı atladı, tek eliyle dengelemeye çalışarak sırtına aldı. Başladı yürümeye. Önceleri durumu kavrayamadık. Başkalarının da dikkatini çekmedi bu. Sırtında çuvalla bir adam yürüyordu işte. Herkesin sırtında çuval vardı. Daniyar kalasa yaklaşınca Cemile koşarak yanına vardı.
Ayrım sonu.